Herkese merhaba. AGV Girişimcilik Masası'nın 9. yayınında hep beraber yine karşınızdayız. Sevgili Çağrı ile beraber bugün çok kıymetli büyüğümüz ve çok kıymetli bir meslektaşımız Sayın Sinan Tandoğan'la beraber olacağız. Kırmadılar bize, programımıza katıldılar. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle uzunca yıllarda aynı zamanda TÜBİTAK'ta mesai arkadaşlığı da yaptık. Tekrar kendisine teşekkür ederiz katıldığı için. Biliyorsunuz bugüne kadar çok farklı konularda kendi bilgi birikimlerimizi siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık Çağrı'yla. Ve son iki yayında da sektör temsilcileri ve konunun duayenlerini konuk almaya çalışıyoruz kendimizce. Şimdi bu haftaki konumuz yine inovasyon noktasında çok farklı bir terim. Sürdürülebilir inovasyon kavramını işlemeye çalışacağız. Aslında bu terim yenilikten çok daha fazla ve çok önem taşıyan bir kavram haline geldi özellikle son yıllarda. Sürdürülebilir inovasyon derken burada sürekli inovasyon yapma gibi bir algı ortaya çıkmamalı. Sürdürülebilir inovasyon denince aslında bunun çok basit indirgen bir 3P formülü var. People, Planet ve Profit denilen yani toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutların üçünün birlikte ele alındığı bir sürdürülebilir inovasyon modeli söz konusu. Örneğin burada şöyle bir örnek verilebilir çok kısa. Ondan sonra kıymetli konumuza sözü bırakacağım. Örneğin bir ambalaj tasarımı yapılması söz konusu olduğunu düşünelim. Burada bu ambalajda açılan kapak iyi bir inovasyon olarak karşımıza çıkabilir. Bu kapak geliştirilirken doğada çözünemeyen bir malzeme kullanılıyor veya üretim esnasında fazladan enerji tüketiliyorsa bu çalışmada örneğin sürdürülebilir inovasyona bahsetmek çok mümkün değil. Buradan böyle kısa bir örnek vererek sözü kıymetli konuğumuz Sinan Tandoğan'a bırakıyoruz. Önce bize Sinan Bey kendinizi kısaca tanıtıp sonra da sürdürülebilir inovasyondan başlayarak sohbetimize başlayabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun lütfen.
Evet, herkese merhaba. Davet için teşekkürler. Yaptığınız iş gayet hoş ve faydalı olarak buluyorum. Onun için destek vermekten mutlu oldum.
Çok teşekkürler.
Ben mühendis olarak başladım çalışmaya. Orta Doğu Elektrik Elektronik mezunuyum. Eski bir mezunuyum. 25 yıl kadar mühendislik yaptıktan sonra bilim teknoloji politikalarında doktora yapıp biraz sosyal bilimlere doğru geçtim. Bu arada hep üniversitelerde ders verdim. İşte şirketlerde çalıştım, şirketler kurdum. 5-6 tane şirket deneyimim oldu. Bir 10 yıl kadar yurt dışı deneyimim var. Son 15 yılda da daha enteresan konuya alakalı kısmı olan TÜBİTAK'ta girişimcilik destekleme programlarıyla o grupla çalıştım. O grubun yöneticisiydim. Bildiğiniz birkaç programın mutfağında bulundum. İşte BİG, Teknoloji Girişim Destek Programı, 1601 Kapasite Geliştirme Programı gibi programlar bizim mutfaktan çıktı diyebiliriz. Bu kapasite geliştirme, yenilik ve girişimcilik alanında kapasite geliştirme gittikçe önem kazandı. Ve işte teknoloji transfer ofislerinin örneğin ortaya çıkması ve üniversitelerin girişimcilik ve sanayiyle yakınlaşmasını sağlayan mekanizmaların kurulması aslında yeni ekosistemler doğurdu. Buralarda takım işler yaptım. Geçen sene de TÜBİTAK'tan ayrıldım. Emekli oldum yıllar sonra. Ve şimdi biraz daha böyle işin daha da sosyal tarafında ve sosyal fayda tarafında yeniliğin sosyal fayda yaratan sadece büyüme odaklı değil, bu kar ve fayda dengesini sağlayan bir seviyede nasıl kullanılabileceği üzerine kafa yoruyorum. İşte danışmanlık yapıyorum. Bu konudan çok ümitliyim aslında. Ortada biraz ümitsiz bir iklim değişikliğinden ötürü tablo var. Fakat bu tablo bizim hızla dönüşüp başka bir noktaya gelmemize yol açacak. Onun için sürdürülebilir yenilik ve bu anlamda teknolojinin sürdürülebilir yenilik için kullanılması önemli bir farkındalık ihtiyacı olan bir konu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hem tüketicinin, hem üreticinin, hem yaratıcının, teknoloji yaratan, teknoloji üreten insanların sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerini ve önümüzdeki yılların planlarını gözden geçirmeleri gereken ve bunu hızla yapmaları gereken bir dönemdeyiz. Onun için böyle sohbetler, böyle konuşmalar, pazar gününün bir saatini böyle ayırmak çok faydalı diye düşünüyorum. Ben devam edeyim mi sürdürülebilir yenilikle, yoksa konuşalım mı?
Aslında Sinan Bey, ben de tam şeyi soracaktım. Bu sürdürülebilir yenilik nedir tam olarak? Hani kulağa çok hoş geliyor ama içinde, arkasında neler var?
Evet. Hadi kelimeleri biraz bölelim, biraz hocalık tarafından şey yapalım. Sürdürülebilirlik deyince aklımıza ne geliyor? Sürdürülebilir bir şeyin devam etmesi. Bunu daha böyle net bir şekilde anlatan cümleler var. Benim sevdiğim cümle şu: sürdürülebilirlik bir şeyin hızını ve seviyesini korumak. Her şey için kullanabilirsiniz bunu.
Peki burada şey mi, bunu böyle mikro makro anlamda anlamak da mümkün mü, sürdürülebilirliği? Hani mikro şirket dersek.
Tabii şirkete girmeyelim henüz. Şirketlere gelmeden herhangi bir şeyin, bir politikanın aynı faydayla ve aynı şekilde her sene diyelim 10 bin kişiye eğitim veren bir politikanız var, kamu politikanız var. Her sene 10 bin kişiyi eğitebilecek ve bu 10 bin kişinin aynı nitelikte eğitim almasını sağlayacak bir politika aracı yaratıyorsanız, sürdürülebilir bir politika aracı yaratıyorsunuz. Eğer bir firma sürdürülebilir kavramı içine giriyorsa, burada yaptığı işi yapmaya devam etmesi, fakat bunu yaparken işin içine sosyal fayda, sürdürülebilirliği biraz daha genişlettiğimizde, en azından çevreye zarar vermeden, en azından çalışanların haklarını koruyarak, en azından yaptığı şeyi başkalarına da faydalı hale getirecek bir firma 21. yüzyılda sürdürülebilir firma olarak algılanıyor. Sadece çevreye zarar vermemek artık sürdürülebilirlik için çok dar bir kavram olmaya başladı. Yani burada yeniliğe geçelim. İsterseniz ben unutmadan yenilikten de bahsedeyim. Yani yenilik dediğimiz zaman da, hani inovasyon kullanıyoruz, yenilik kullanıyoruz ama ben çok eskiden beri yeniliği tercih ediyorum. Bazıları yeniliğin yeterli olmadığını, inovasyonun daha ağız doldurduğunu ve daha çok hayal uyandırdığını, haklı olabilirler ama o zaman Türkçeden biraz yola gidersek inovatif dememiz lazım yenilikçi için. İnovatif diye bir Türkçe tamam. kelime yok. Hani inovasyonu S yapıp öyle V ile kullandık da. İnovatifte kalıyoruz öyle. Onun için yenilikçi demek daha kolay ve ne olduğunu insanlar anlıyor. Yenilikse bir yeni fikrin pazara ulaştırılması diye çok basit bir kavram var. Kullanılabilir hale gelmesi, insanların onu kullanması şeklinde çok genel bir tanım var. Sürdürülebilir yenilikse sürdürülebilirlik amaçlarına hizmet eden yenilik faaliyetleri olarak görülebilir. Şimdi burada tabii bugüne kadar hep yeniliği biz para kazandıran iyi fikir olarak görüyorduk. Para kazandırmanın yetmediğini anladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz. Kazandığımız para işte bu sel felaketlerini, bu yangınları durduracak seviyede olmuyor. Hele kişi olarak ya da bir firma olarak baktığımızda bunları durdurma ve bununla ilgili bir şey yapma olanağımız çok sınırlı. Ancak kolektif bir hareketle, ancak kolektif bir bilinçle, bir farkındalıkla bunu yaratıyoruz. Burada küçük bir örnek vermek istiyorum. Deminki ambalaj örneği güzel. Örneğin enerji tasarrufu yapan yeni bir makine çıkardı diyelim, Vestel ya da Arçelik. Çamaşır makinesi diyelim. Bu çamaşır makinesinin %10 enerji tasarrufu yapıyor. Dolayısıyla kullanan insanlar %10 daha az elektrik parası ödüyor diye düşündüğümüzde bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Fakat kullanıcıya sorduğunuzda, ya sana böyle bir makine veriyoruz, %10 enerji tasarrufu var, ne yapacaksın diye sorduğumuzda büyük bir çoğunluğu O zaman ben daha sık çamaşır yıkarım diyorsa çevreye hiçbir faydası olmadı. Ben bu kazandığın ekstra parayla işte Karayipler'e yolculuk ediyorum diyorsa o zaman başka bir çevre kirliliğine yol açan bir fırsat sunmuş oluyor bu yenilik. Buralarda böyle yaptığımız işin sonuçlarını daha iyi düşünecek bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Nasıl?
Evet.
Yani
güzel, güzel,
bu örnekten yola çıkarak tek başına bize heyecan veren fikirleri başkalarıyla tartmadan, kolektif bir hareket içinde olmadan yaptığımız yenilikler de hiç ummadığımız yerlerde, kendi sektörümüzde olmasa başka bir sektörde zarar verebiliyor. Makro mikro işine girersek tabii ki burada biraz böyle aktörlere bakmamız gerekiyor. Evet, mikro düzeyde kişisel olarak bizim sürdürülebilirlikte yapmamız gereken şeyler var. İşte en basit duşun altında 3 dakika 4 dakikadan fazla durmamak, içme suyunu bu şekilde kullanmak hani artık lüks hale gelecek yakında. Biz hala kullanıyoruz ama araba yıkamaktan vazgeçtim. Duşu bile uzun kullanmak artık iyi bir şey değil dediğimiz çok mikro bir hareket ama çok fark yaratabilecek bir hareket. Daha makro baktığımızda işin içine tüketici alışkanlıkları, tüketici davranışları, üretici davranışları, işte döngüsel ekonomi başka bir şey hikaye anlatıyor bize. Buralara doğru gidiyoruz. Biraz daha geniş baktığımızda kamu politikaları işin içine giriyor. Yani makro sürdürülebilirlikte kamu politikaları çok önemli. Kamu politikalarının etkin hale gelebilmesi için de özellikle siyasetçilerin ve bürokratların bu konularda belli bir farkındalıktan geçmesi gerekiyor. Yani klişe olmuş işte çevreyi koruyalım, yeşili koruyalım, yeşil politikalar, işte zarar vermeyelim çevreye, ormanda ateş yakmayalım, bunları çoktan geçmiş olmamız gerekiyordu. Burada evet. Eğer bir üst düzey yönetici varsa o üst düzey yöneticiyi ikna etmek için kendisinin ve en yakın sevdiklerinin tehdit altında olduğunu anlamasını sağlamamız lazım. Ona dokunmayacak bir hareket değil bu. Planette, bu gezegendeki herkesi etkileyecek. Dolayısıyla bu farkındalık birinci aşaması oluyor sürdürülebilir yeniliğin sosyal fayda yaratmasında. İkincisinde bununla ilgili enstrümanların, mekanizmaların, sistemlerin kurulması. Üçüncüsünde de bunun sonuçlarının ölçülmesi ve yeniden daha iyileştirilmesi diye üç aşamalı bir plan var. Bu planın önemli bir parçası bizim bugünkü konumuz olan genç girişimler, startup dediğimiz girişimler, teknoloji odaklı firmaların bu konularda farkındalık yaratılması ve yönlerini biraz buna doğru çevirmeleri. Biraz derken aslında bayağı bir çevirmelerinden bahsediyorum.
Peki nasıl olacak bu Sinan Bey? Yani nasıl hani yönlerini bu tarafa doğru çevirecekler?
Birkaç tane şey var. Aslında bu yönü etkileyecek olan üç tane şey var. Bir tanesi kamu düzenlemeleri. Kamunun işte bugüne kadar yaptığı işte çevreye bir şey dökersen ben sana ceza keserim düzenlemesinden. Şu kadar iyi şey yaratırsan, karbon salınımını bu kadar azaltırsan senden vergini şu kadar azaltırım işte ödülüne kadar. Pek çok düzenleme firmaları belli bir yere doğru kanalize ediyor. Fakat bunların evet. Çok etkili olmadığını görüyoruz. Bunların etrafından dolaşmak mümkün. Görünür yerden değil, görünmeyen yerden atıklarınızı atabilirsiniz. Karbon salınımını azalttık gibi gösterip başka bir yerden çok daha fazla karbon salınımını artırabilirsiniz. Ya da işte kamu politikalarının yeterince hızlı güncellenmemesinden faydalanarak aradaki boşlukları değişik şekillerde kullanabilirsiniz. İki tane daha etkili konu var. Bunlardan bir tanesi yatırımcıların artık sen çevreye zarar veriyorsan ben sana yatırım yapmam demesi.
Bunda ama nasıl ilgili, anlayacaklar bunu? Yani nasıl ölçülecek bu?
Burada çünkü biraz ölçülüyor.
Ya, bir yerden fayda sağlıyorum ama diğer bir yerden zarar sağlıyorum. Zarar ortaya çıkartıyorum.
Tabii. Burada ölçme değerlendirmeler çok önem kazanıyor. Bambaşka bir konu. Onu başka bir zaman
Çünkü
tartışabiliriz.
Benim aklıma şey geldi, hani burada böyle çok kesin kurallar koymak, hani ölçemiyorsak yeni girişimlerin de önünü kesmez mi?
Çok doğru. Çok doğru. Ama şimdi şöyle şeyler var. Genç ve kadın nüfus, özellikle kadınlar ve gençler erkeklerden ve yaşlılardan daha bilinçli görünüyor. Ölçülmüş bir şey. Yani bu yatırım yapanların arasında işte bir takım sorular, bir takım ölçme şeyleri var, metotları var. İşte böyle bir firmaya mı yatırım yaparsınız, şöyle bir firmaya mı yatırım yaparsınız da daha çevreyi koruyan firmaya yatırım yapanların oranına bakıldığında kadın yatırımcılar ve ne kadar gençse yatırımcı o kadar o tarafa önünde çünkü yaşanacak daha uzun bir zaman var. Bu en basit pragmatik sebep. Ama
Çok
bunun
doğru.
dışında başka sebepler de var. Bu şekilde bakıldığında belli bir kesim artık çevreye zarar veren ya da çevreye faydası olmayan firmaları desteklememe yönüne doğru gidiyor. Bu çok ciddi bir motivasyon sağlayacak firmalara. İkincisi de tüketiciler. Tüketiciler, özellikle genç tüketiciler, ya ben bunu alıyorum ama acaba ne oluyor diye daha fazla sormaya başladı. Ürünleri sorgulamaya başladılar. Bu noktada işte bu kalabalığın yorumları, kalabalık yorumlarına izin veren sosyal medya ve buna ait araçlar burada devreye giriyorlar. Ben bunu kullandım, sonucu şöyle oldu. Ben bunu gördüm, o zaman ben de bunu böyle yaparım ya da yapmam şeklinde bir mekanizma. Kendi kendini kontrol eden, nasıl işte internetten bir şey alırken ürünün özelliklerine bakmaktan çok alanların ne dediklerine bakmaya başladık. Bu alanda da o tarafa doğru gidecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla üç tane konu çıktı. Bir tanesi yatırımcılar, bir tanesi firmaların kendi davranışları ve bunu etkileyen kamu düzenlemeleri, üçüncüsü de tüketicinin ittirmesi.
Aslında bunların hepsi şöyle bir kavramı ortaya çıkarıyor sanki. Hani kaynakların çok daha etkin kullanıldığı ve toplumsal açıdan da çok daha içermeci bir ekonomi modeline doğru gidiliyor. Özeti bu şekilde de söyleyebiliriz zannediyorum.
Doğru Ahmet, çok doğru, çok doğru. Şimdi burada zaten verilen zarara baktığınızda bu zararı birkaç grupta toplayabiliyoruz. Bu zararın temel kaynağı işte son 200 yıldır bizim büyüme odaklı ekonomi politikalarımız, sanayi devrimi, teknolojinin vahşice kullanılması ve sermayenin kar odaklı beklentilerinin her geçen gün artması. Özeti bu. Buradan yola çıkarak verilen zararı bir planetin kirlenmesi, bütün gezegenin hem kimyasallarla, hem gazlarla, hem suya karışanlarla ve en önemlisi plastik atımıyla geldiğimiz nokta. Bu
Canlı
noktada
varlığı ve biyoçeşitlilik çok büyük tehlike altında, haklısınız.
evet, bir tanesi bu. Bir tanesi bu sera gazı etkisiyle kirlenmeden ayrı tutuyoruz bunu. Sera gazı etkisiyle ısının sürekli artması ve bunun sonucunda işte ısı dalgaları, seller, orman yangınları, pek çok buzulların erimesi gibi sonuçları hepimizi her gün etkileyen ve gittikçe gücü ve sayısı artacak olan doğal afetlerin aslında insan kaynaklı olduğunu öğrenmemiz. Buradan böyle gidersek bunları durduracak olan iki konu var yine. Bir tanesi durdurmak, azaltmak. Bir tanesi de olan bitene karşı dayanıklılığı artırmak. Bu konuda çalışılacak yüzlerce konu var. Hatta binlerce konu var.
Durdurmaktan tam kaçıt nedir? Mesela
Karbon ayak izini azaltırsanız herhangi bir aktivitenin, faaliyetin bunu azaltıcı yönde hareket ediyoruz. Yani 1,5 derece işte gezegenin 1,5 derece ortalama ısı yükselmesi, sıcaklık yükselmesi bu sınırı geçtik. En son iklim raporunda söylenen IPCC'nin raporunda Ağustos ayında yayınlanan rapor artık geçmiş olsun diyor. Yani 1,5 şeyi hedeflemeyin. 2050 yılına kadar dünya sürekli ısınacak.
Evet.
Ama bu şey demek değil yani. Bir takım arkadaşlarımla konuştum, dediler ya iş işten geçmiş artık, full parktasın, çal oynasın, ne yapalım artık. bu demek değil. Çünkü 2 derece var. Bir sonraki aşama 2 derece, 2,5 derece. Yani 2,5 dereceye ne olduğunu görmek için bizim meteoroloji mgm.gov.tr'de bir iklim raporu var. 2016 yılında yayınlanmış. Gidip ona bakarsanız bu iki senaryoda nasıl 12 dereceye kadar artacağı, yağışların %20 azalacağı, 100 yıllık bir rapor bu. 2099 yılına kadar neler olacağı. Bunu durdurmak için yapılabilecek çok şey var. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği, atık denetimi, bunların hepsi aslında hem durdurucu hem de kirlenmeyi azaltıcı şeyler. Örneğin tarımda yapılacak pek çok şey var.
Peki şey diyeceğim Sinan Bey, şimdi tüketim insan nüfusuyla birlikte artıyor. Şimdi tüketimi azaltmadan hani bu bahsettiğimiz kötücül etkiyi azaltmak mümkün olabilir mi? Mesela şöyle bir durum var, işte Tesla örneği var, işte elektrikli araç yapıyoruz, her yerde elektrikli araçlar olsun. Ama biliyoruz ki işte elektrikli araçların da arkasında çalışan sistematik doğayı kirletiyor. En nihayetinde elektrik üretmekte bir maliyet, doğayı kirleten bir maliyet. Ya da işte o pillerin üretilmesi ya da o atıkların geri dönüştürülmesi de tabii doğayı kirletici bir durum. Şimdi buradan baktığımız zaman aslında tüketimi düşürmek mi gerekiyor, yoksa burada ortaya çıkacak ne bileyim yeni fırsatlar var mı? İşte daha temiz enerji kaynakları üretimi konusunda. Mesela ben geçen günlerde şey görmüştüm. İşte hidrojen bazlı işte üretilen enerjiden çelik üretimi yapılmıştı. %100 hidrojen. Mesela bu tip yerlerde mi işte bu hani diyoruz ya sürdürülebilirliğin önemli bir kısmı girişimler. Hani bu tip yeni girişim sahaları mı ön plana çıkacak peki burada?
Çok güzel soru. Cevabı çok kısaca evet. Evet derken ya o ya bu diye bir şey yok. Hepsini evet. Elimizden geldiğince yapmamız lazım. Tüketimi azaltmak için uğraşmamız lazım. Enerjiyi verimli kullanmak için uğraşmamız lazım. Yeni süreçlerle işte burada sürdürülebilir yenilik yapmamız lazım. Hem süreçlerde hem örgütlenme biçiminde hem pazarlama biçiminde davranış değişikliklerine ihtiyacımız var.
Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sinan Bey bir şey daha eklemek istiyorum. Kusura bakmayın. Tabii. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin 2050 hedefleri dahilinde de hani bu tip bir işte karbonu yani karbon salınımını
sıfıra indirme
gibi evet. Böyle hedefleri var. Ya bizim zannediyorum ülkece böyle bir stratejimiz yok ben yanılmıyorsam. Burada şey
bizim taahhüt ettiğimiz bir şey var Çağrı. Bizim taahhüt ettiğimiz tabii bizim de son imzayı atmadığımız ama taahhüt ettiğimiz bir şey var. Ayrıca da bu sınırda karbon salınımını vergilendiren bir sistem geliyor Avrupa'ya. Bu bizim şirketlerimizi son derece etkileyecek.
Karbon kredisi işte şirketlerin kullandıkları karbona göre işte bir kredilerinin olması, onları harcıyor olmaları gibi bir şey vardı. O değil mi?
Biraz onu da içine alan bir şey. Bu şöyle bir şey. Eğer burada siz çamaşır makinesi üretiyorsanız Türkiye'de ve bu üretim sırasında kullandığınız enerji vergilendirilmiyorsa, yani özellikle bununla ilgili ham maddeler, bütün ikincil şeyler, hani doğrudan satıştaki vergiden bahsetmiyorum. O zaman bu çamaşır makinesini Avrupa'ya satarken kapıda bir vergi daha veriyorsunuz. Bu vergi de Avrupa Birliği'nin cebine gidiyor. Evet. Ve biz ülke olarak bunu kaybediyoruz.
Şimdi bu karbon olayı ben şeyi hatırlıyorum işte bundan yaklaşık böyle bir 11 sene evvel enerji sektöründe çalışırken işte bu konu çok popülerdi. Şimdi biz bunu düşününce hep şey diye aklımıza gelirdi. Ya tamam hani bu sistematik çok güzel belki dünyayı kurtaracak gibi görünüyor ama bunun da bir kötücül etkisi var gibi hep gelirdi bize. Çünkü gelişmemiş ülkeleri daha çok fakirliğe itecek gibi görünürdü. Çünkü işte temiz teknoloji, işte temiz elektrik, temiz enerji üretebilmek yüksek teknoloji istiyor ve bu da çok maliyetli bir şey. Şimdi bu sürdürülebilirlik içerisinde bir önemli kavram da şu olabilir mi buradan yola çıkarsak? Hani hani bu bütün dünyayı bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, bu tip bir kaygı göz önüne alınıyor mu ya da böyle bir sorunsal tartışılıyor mu bu platformlarda? Tabii, tabii.
Tartışılıyor. Aslında şöyle bir şey var. Bu demin teknolojinin ve son 200 yıllık ekonomi politikalarının sonuçlarından bahsederken bir üçüncü etki daha var. Ondan bahsetmedim. O da eşitsizliğin artması. Geçenlerde bir enteresan makaleye rastladım. Rönesans devrinde, daha doğrusu 1300-1400'lerden 1800'lere kadar İtalyan şehirlerinin ekonomik eşitsizliğine bakabilmiş araştırmacılar. Rönesans'ın ciddi bir etkisi var. Rönesans eşitsizliği artırmış. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olmuş. Sanayi devrimi keza çok bu şeyi artırdı. Şimdi neden bahsediyoruz? Sayısal dönüşümden, digital transformation'dan bahsediyoruz. Bu bahsettiğimiz şeyden bahsederken muhakkak elektriği olmayan nüfusu da düşünmüş olmamız lazım. Yaklaşık 800 milyon kişinin elektriğe erişimi yok. 2 milyar kişi de düzgün elektrik kullanamıyor. Yani biz düzgün kullanan bir nüfusuz. Ama sık sık kesintiler ve şeyler oluyorsa siz bu nimetlerden yeteri kadar yararlanamıyorsunuz. Evet. Bu konudaki en bariz karşımıza çıkan örnek pandemide oldu. Aşı eşitsizliğinin en gelişmiş ülkelerde bile sürekli salgının yenilenmesine sebep olacağı anlaşıldığı için burada biz eşit davranmamız lazım düşüncesi sıklıkla dile getirilir oldu. Ne kadar pratiğe uygulandı çok emin değilim ama bu başka konularda da geçerli olacak. Eğer iklim değişikliğini küresel boyutta ele almazsanız şu an işte 70 milyon civarında olan zorunlu göç çok yakın bir zamanda 500 milyon kişiye çıkabilir. 500 milyon kişinin bu şekilde hareketlenmesi demek hiç kimsenin huzurunun kalmaması anlamına geliyor. Yani, İnsanlar hiçbir duvarı, hiçbir duvarla koruyamazsınız o insanların iyi yerlere gitmesini.
Ya tabii de şöyle bir şey var. Biz hep işte sürdürülebilirlik kavramı altında belki değerlendirilebilir. İşte dünyaya bakınca hep gelişecek zannediyoruz. Hep ileri gidecek zannediyoruz. Ama bu bir yerde geri de dönebilir. Bu gelişim durabilir. Geriye doğru da gidebiliriz. Belki bunun böyle bir etkisi de olabilir. Ya gerçi şey de tartışılır. Hani böyle bir etkinin dünyanın devamlılığı açısından faydası da olur. Bu bilemiyorum. Belki teknoloji noktasında daha temiz enerjileri daha ucuza mal edene kadar belki de durmak gerekir.
İşte durmanın çok büyük bir bedeli var. En büyük bedeli de o sıradaki siyasi erkler ve hükümetler yaşayacağı için onlar biraz ayaklarını sürüyorlar açıkçası. Ve burada biraz o deminki konuya dönecek olursak hani şu mu bu mu diye iki seçenek vardı. Tüketimi azaltmaktan bahsediyorduk. Tüketimin azaltılmasıyla ilgili aslında bugüne kadar yaptığımız şey kendi hayatınıza bakın. Al, kullan, at öğretildi bize. Değil mi? Gidin dolabınızı açın, kullanmadığınız gömlekler, hiç bir kere giyip ayağınızı sıkan ayakkabılar, işte acayip elektronik şeyler, Çin'den gelen işe yaramaz zımbırtılar. Bunların hepsi o alma duygusu altında aldığımız ve kullanma kısmını işte bakıyorsunuz hep aynı gömleği giymişsiniz. Onu sevmişsiniz. Sevmediğiniz gömlek aslında orada durmuş atılana kadar ve atılıyor. O tekstil ne oluyor? Orasıyla hiç ilgilenmiyoruz. Bir şeyi attığımız anda ondan kurtulduğumuzu zannediyoruz. Bu al, kullan, at yerine daha çok şu anda daha az al, onar, tekrar kullan ve dönüştür şeyine geçmemiz lazım. Bunu yaptığımız sürece biz... bunu yaptığımız sürece yavaş yavaş bir dönüşüm sağlayabileceğiz. Yavaş yavaş burada anahtar sözcük, yavaş yavaş dönüşecek bir zaman kalmadı. Yani 10 sene içinde çok daha ciddi şeylerle karşılaşacağız. Onun için özellikle gençlerin, özellikle bu büyük ekonomiye daha yakın olan nüfusun bu konuda eğitilmesi, okullarda, şirketlerde, her seviyede 7'den 70'e bir şeyden geçmemiz lazım. Doğru. Bunlar müfredatları etkileyecek, bunlar pazar dinamiklerini etkileyecek şeyler. Ama başka bir çare de kalmadı. Dolayısıyla bu onarımla ilgili mesela artık elektronik onarımı diye bir şey kaldı mı? Televizyon tamircileri falan öyle bir şey yok.
Yok. Yok.
Olsa da yenilesem 10 inç daha genişliğini alsam televizyonun diye düşünen bir tüketici var. Yani bunu değiştirmemiz lazım. Bunu değiştirmek hem ekonomik açıdan canını yakarak olur, hem de zaten gördüğü, duyduğu şeyler bunu yapmaya zorunlu kılacak insanları.
Aynen. Bu noktada Sinan Bey, aslında dediğiniz gibi toplumsal farkındalık da çok önemli. Yani biraz önce verdiğiniz o örnek, işte televizyon tamir ettirmemek, ne bileyim işte hemen gidip yenisini almak gibi çeşitli tüketici davranışlarında belki şımarıklık boyutuna varan bir noktaya gelmiş durumdayız. Aslında en önemli konulardan biri bu iklim değişikliği ve çevre sorunlarının ekonomik ve toplumsal hayata etkilerinin gün geçtikçe artması. Aslında bunu kaçırıyoruz. Aslında bugünkü konumuzun temel noktası da bu. Dünyadaki yani yaşadığımız gezegendeki yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit eden bir noktada iklim değişikliği ve çevre sorunları. Ve burada etkilenen faktörler sadece biz değiliz. Bölgesel olarak, ulusal olarak, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, her kesimin burada bir payı da var. Bu konuda bir şeyler de yapılması gerekiyor. Ve bu olumsuz gelişmeleri engellemeye yönelik de mutlaka çeşitli belki geliştirmeler, mevzuat anlamında olabilir veya toplumsal anlamda farkındalık yaratacak etkiler yaratmak durumundalar. Bir de şu da çok önemli. Bu iklim değişikliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak ekonomik ve toplumsal hayattaki bu değişim ister istemez daha önceki toplantılarımızda da konuşmuştuk. İş gücü niteliklerinde ve mesleklerde de önemli değişiklikleri getiriyor. Bu kulvarda da özellikle girişimcilere yönelik, özellikle genç girişimcilere yönelik önemli fırsatlar çıkabilir. Çünkü iş gücü nitelikleri ve mesleklerindeki bu önemli değişiklikler ister istemez farklı kulvarların da önünü açmaya başladı. Oluşacak yeni mesleklerde yaratılabilecek nitelikli işler, yaratılacak iş gücü piyasalarında yapısal sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacak bu zor dönemde. Bu noktada da hani bir yandan belli dezavantajlar varken bu dezavantajlar farklı noktada avantaja da dönebiliyor. İşte böyle çeşitli meslek dallarının ortaya çıkması ve çeşitli meslek gruplarının daha önemli bir hale gelmesi noktasında burada girişimciler için de önemli fırsatlar olacağını düşünüyorum.
Evet.
Bu şekilde yine size sözü
Abi,
devredebilirim.
ya benim burada tabii yine aklıma takılan bir şey var. Sinan Bey'i de
Tabii.
bulmuşken sorayım. Şimdi yani durdurmaktan bahsediyoruz ama işte hani günümüzde hani biliyoruz ki işte teknolojinin gelişim hızı bir yerde de tüketimin artmasının hızıyla birlikte işte ivmeleniyor desek belki olur. Dolayısıyla tüketimin durması işte teknoloji üretiminin yavaşlamasına sebep olur mu? Çünkü şöyle bir şey biliyoruz. İşte bu işte temiz enerji kaynaklarının araştırılması, buralarda bir şeyler yapılması da aslında bu şeye bağlı. Teknolojideki hızın ortaya çıkarttığı işte ihtiyaçları karşılamak için işte yapılan şeyler. Peki burada hani tüketimi durduracağız işte ama o teknolojideki yavaşlamanın önüne nasıl geçeceğiz? Ya da bu hani temiz enerji kaynaklarının ortaya çıkartılması konusundaki inovasyonu nasıl devam ettireceğiz?
Evet, çok güzel. Şimdi bu noktada aslında bizim konunun başlığında tekno girişim ve sosyo girişim şeyi var değil mi?
Evet,
Öyle
direkt.
yaptık. Bu noktada aslında teknolojiyi nasıl kullandığımız, hangi amaçla kullandığımızdan bir daha onu gözden geçirip neye doğru dönmesi gerekir? Biraz bu iş gücü kaybı olacak mı? Burada bir kayıp nasıl karşılanabilir'e bakabiliriz. Teknolojiyi bugüne kadar hep büyüme amaçlı ve kar odaklı kullandık. Yani eğer bir startup başarılıysa işte satış yapıyordur yeni istihdam sağlıyordur. İstihdama çok önem verir kamu kurumları. Özellikle devlet desteklerinin temelinde istihdamı artırmak vardır. Bu alanlardaki sanayi desteklerinde. Ve bunun sonucunda da daha fazla büyümek, daha fazla büyümek. Hatta bunun adını da koyduk. Tek boynuzlu atlar yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Tek boynuzlu atlar, unicornlar yaratmaya çalışıyoruz. Bizde 3 tane unicornumuz oldu biliyorsunuz. Neredeyse Kanada'yı yakalıyoruz. Bu 4-5 sene önce düşünülmeyen bir şeydi. 2023 hedefi de 10 tane tek boynuzlu çıkarmak. Yani tek boynuzlu dediğimiz startupta bilmeyenlere söyleyelim. 1 milyar dolar ciroyu yakalamış.
Yok, genç değerleme kurma. Sanırım değil mi?
Değerleme mi?
Değerleme.
İkisi de benim için aynı derecede fantastik ya. Yani. Hem değerlemesi hem cirosu. İkisi de evet. Fantastik. Evet, bunu yakalamak çok önemli. İki tane oyun şirketimiz var galiba değil mi? Peak Games and Dream Games.
Aynen.
Bir de Dream Games bu sene aldı. Ondan sonra bir şey daha vardı. Ne vardı? Getir.
Getir tabii ki. Getir.
Getir de büyük başarı.
Değerleme almadığı için bu potaya girmemiş birkaç şirket daha var deniliyor. Tamam. Öyle de bir şey var.
Tamam. Ama bizim amacımız bunları daha da yüceleştirmek değil. Ha. Aslında evet. Biraz foyalarına dönük konuşmak. Bu firmalara karşı gelişen bir hareket var. Çıkış sebebi de aslında bu böyle hormonlu büyüme diyor bazıları. Hormonlu olup olmadığı tartışılır. Büyüdüler, istihdam yarattılar, bir değer yarattılar. Kesin, doğru.
Kesinlikle.
Fakat sosyal fayda istihdamın ötesine geçti mi? Yani sosyal fayda dediğimiz insanları, toplumları etkileyen ve bu etkinin pozitif olduğu hangi alanlar var? Ve bu sürdürülebilir bir şey mi? Devam edebiliyor mu? Pek çok unicorn var. Örneğin WeWorks galiba. Bu firma 47 milyar dolardan bir sene içinde 17 milyar dolara mı düştü? Çok ciddi bir balon sönmesi oldu. 2400 kişiyi aynı sene işten çıkardı. Bu hızlı büyümenin sürdürülebilir olmadığını iddia edenler var. Buna karşılık da bir hayvanı şey yapıyorlar, temsil olarak alıyorlar, zebraları alıyorlar. Zebranın birkaç özelliği var. Bir tanesi siyah beyaz. Zebralar siyah mıdır, beyaz mıdır diye soranların bir cevabı olamaz. Çünkü yarısı siyah, yarısı beyaz çizgilerin. Bu siyah çizgilerin kar, beyaz çizgilerinde sosyal fayda olduğunu düşünürseniz, her ikisi gayet dengeli bir şekilde hayvanın üzerinde var. İkinci özelliği, tek başına dolaşmazlar. Her zaman yanlarında birkaç tane zebra vardır. Tek başına kalınca çünkü kaplan yiyor bunları. Onun için üçüncüsü, çok dayanıklılar. Çok uzun mesafe koşabiliyorlar. Eğer uygun ortam sağlanırsa iyi yaşıyorlar, uzun yaşıyorlar. Bunların hepsi genç girişimlere uygulanabilecek şeyler. Ama burada sosyal faydayla karın dengelenmesi lazım. Burada sosyal girişimlerden şöyle ayırmak istiyorum ben. Bilmiyorum, bana belki kızıyorlar sosyal girişimler dururken sosyo girişimlerden çıktı diye. Sosyo girişimler aslında aydınlanmış, farkındalık yaratılmış ya da baştan beri öyle düşünen tekno girişimlere verilen isim. Yani teknolojiyi ve kar beklentilerini faydayla sınırlayan firmalar. Biraz karmaşık gibi bir tanım ama aslında bakarsanız doğru. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmak, gittikçe daha fazla kar etmenin gezegeni ne yaptığını gördük. Eğer siz yarattığınız faydayı koruyacak kadar teknoloji kullanırsanız ve kar beklentiniz de bunu sürdürebilecek seviyede kendinizi besleyecek kadar bu seviyede tutarsanız, bunu hiçbir firma tek başına yapmaz. Bir firmanın ortaya çıkışı kar etmektir. Bunu destekleyecek olan, bunu yönlendirecek olan şey kamu olabilir. Burada kamu desteklerine geri dönmek gerekiyor. Kamu desteklerinin bunu motive edecek, böyle firmaları ortaya çıkarıp bunları destekleyecek bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Eğer başta bir değer önerisi varsa firmanın, örneğin işte engelliler için bir şey yapmak isteyen bir firma, yaptıkça baktı ki ya bu engellerde kullandığım teknolojiyi ben aslında spor arabalarda da kullanabilirim. Orada çok daha fazla para var. Kar marjı çok daha yüksek dediği anda kulvar değiştirmiş oluyor. Eğer firmayı desteklerken biz bunu yapabiliyorsak, eğer yaptığın işi devam ettirip bunu büyütmek için ve bize önerdiğin şeyde devam edeceksen biz seni destekleriz diyebiliyorsa komu, o zaman bu iyi bir motivasyon sağlayabilir. Bu mekanizmalardan bir tanesi. Diğeri dediğim gibi yatırımcının böyle firmaları desteklemesi. Üçüncüsü de tüketiciden gelen bu cins talepler. Böyle bir dönüşüme sokmak için bu bütün kuluçka merkezlerinin şu anda bayağı bir Türkiye'de mekanizma var. Genç firma yetiştiren, yeni girişim yetiştiren ve bunları destekleyen büyük firmalar, yerleşik firmalar da çıkmaya başladı. Büyük firmalar da artık bunlarla ilgileniyorlar. İşte onlar da kuluçka merkezleri açıyorlar. CEO'lar, genel müdürler işte bugün startuplar için ne yaptın diye müdürlerine soruyor. Artık böyle bir eğilim başladı. Bu geçecekleri genç firmalar, buna dikkat eden firmalar olduğunda yeni bir ekosistem kurabiliriz. Ya da mevcut ekosistemin bu tarafa bakmasını sağlayabiliriz. Dolayısıyla sosyal girişimler iyi, hoş, evet, kar beklentisi olmadan bir fayda yaratmaya çalışanlar. Fakat çok sınırlı ve ne kadar sürdürülebilir olması tartışılır. Büyük firmaların sosyal sorumluluk projeleri de sınırlı. İki sene yapıyorlar, üçüncü sene ya kardeşim diyor biz işimize bakalım artık bu daha fazla devam etmez. Ama bu dediğim şey hem kar edip hem de karının belli bir kısmını tekrar faydaya dönüştüren modeller sanıyorum doğru yön bu olmalı diye düşünüyorum. Çağrı bilmiyorum cevap verebildim mi?
Evet, evet çok teşekkür ederim. Gayet yeterli bir cevaptı. Ama tabii benim aklıma yeni sorular geldi.
Tabii ki. Çok zamanımız var.
Var. Ya tabii sıcak. Çok sıcak bir konu Ahmet. Bir de tabii bizim geleceğimizi de çok ilgilendiren bir konu. Çünkü ya benim gördüğüm sürdürülebilir bir şey yok şu anda. Yani nüfus artıyor, tüketim artıyor. Yani bir 10 sene sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. İşte 2 sene evvelki mentalitemizde şimdiki olaylara bakışımız çok farklı. Çünkü bir pandemi geldi. İşte hep böyle distopik filmlerde görürdük. İşte şeyler oluyor, salgınlar oluyor falan. Hep güzel böyle mısır, işte kola ne içiyorsanız onları yiyip içip seyrettiğimiz filmlerdi. Bir an kendimizi filmin ortasında bulduk. Ama işte bulduk, bir şekilde aşıyoruz ama 2 sene sonra ne olacak? 3 sene sonra, 10 sene sonra ne olacak? Bilmiyorum. Ya bu da beni çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla hani bunları aşmak için de tabii yani bizim elimizden gelebilecek şeyler tabii çok sınırlı ama belki yapabileceğimiz şeylerin farkına varmamız için de böyle sürekli kafamda sorular dönüyor elbette ki. Ya burada tabii bu bir gerçek, bunu yapacağız ama tabii nasıl yapacağız? İşte standartlar nasıl belirlenecek, nasıl denetim olacak, nasıl ölçülecek? Bu sosyal medya gücüyle mi olmadı mesela? Bu benim aklıma gelen ilk soru. İşte şirketleri biz sosyal medya üzerinden mi değerlendirmeliyiz? İşte bu hakikaten sürdürülebilir bir teknoloji üreten bir şirket. Ya da nasıl olacak? Şirketin bizi kandırmadığını nasıl bileceğiz mesela?
Şimdi işte teknolojinin bu amaçlarla kullanılması aslında demin bahsettiğim şey. Teknolojinin kullanımının sınırlandırılması ve bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yeni bir Facebook'a ihtiyacımız var mı? Bence yok. Yani Facebook'a ihtiyacımız var mı? O da tartışılır ayrı bir şey. Ama yatırım yaparken kamu destekleri sağlanırken neyi desteklediğimiz sadece bu büyür, bu istihdam yaratır, bunu destekleyelim'in ötesine geçmemiz lazım. Yani faydanın, karın önüne geçtiği yeni bir düzene doğru gitmemiz lazım. Burada sosyal medyanın çok önemli bir etkisi var. Ne yapılabilir diye sorulduğunda ben size örnek gösterebilirim. Bakın burada pazar günü, güneşli bir hava, güzel bir Eylül günü gezeceğimize bu konuşmayı yapıyoruz. Siz aslında bir şey yaratıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Hiçbir şey yapmayan büyük bir kesim var. o kesimde belki 3-5 kişi bizi dinliyor ve belki onların kafasında başka bir şey uyanacak. Böyle gitmemiz lazım. Ama bu yeterli değil. Bunun sistemik olmasını sağlayacak olan şey kamudur ve büyük şirketlerdir. Büyük şirketlerin artık ekonomiler için de şundan bahsediyor. Eskiden hissedar ekonomisi deniyor eski ekonomiye. Şimdi paydaş ekonomisine geçmemiz lazım. Yani döngüsel ekonomi, paydaş ekonomisi. Paydaş da tüketicisinden etkilenen ve zarar gören kesime kadar herkesi içine alan kapsayıcı bir ekonomik modele gitmemiz gerekiyor. Bunu başlatacak olan kamu olabilir ama teorik tabanını oluşturacak olan akademisyenlerdir. Akademisyenlerin bu konuda çalışması, fikir üretmesi, bilgi üretmesi gerekiyor. Büyük firmaların yönlerini bu tarafa doğru döndürmesi gerekiyor ki döndürmeye başladılar. Hiç öyle yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar diyemeyiz. Yok, yeterli mi, göstermelik mi? Bunları ayrı bir pazar günü konuşuruz. Yani bu da ayrı bir şey konu çünkü, ciddi bir konu. Fakat samimi olan pek çok üst düzey yönetici var. Şu anda hem Türkiye'de hem dünyada. Yani bunlar şeyi gördüler, yani yakın tehdidi gördüler. Var.
Tabii.
Evet, yani. Evet, yani. Doğru. Doğru. Dediğim gibi bu için... konu
buyurun lütfen.
Bu konu çok yönlü ve çok boyutlu. Böyle bir giriş saatinde ufak tefek şeylere dokunuyoruz. Ama isterseniz yani daha teknogirişim temelinde konuşacak olursak teknogirişimlerin değer önerileri, hani bir değer önerisiyle yatırımcının karşısına ya da kamunun karşısına destek almak için çıkıyorlar. O değer önerilerinin içinde muhakkak bu sosyal fayda, hani hiç bu tanıtım toplantısı yapıyorlar, tanıtım şeyinde panelle karşısına geçiyorlar diyelim, bizim karşımıza binlerce firma geldi. Bu ilk baştaki benim gördüğüm, işte biz şunu yapacağız, şu konuda faydalı olacağız görüntüsü, bir iki sene içinde biz şu kadar kar edeceğiz, böyle şey yapacağız lafına dönüşüyor. Bunu dönüştürmemek için bir mekanizma hem kuluçka merkezlerinde, hem üniversitelerde, hem genel olarak eğitim sisteminde oturtmamız lazım. Ya bunun için de kamunun kullanılması lazım.
Ya ben burada kamunun çok yeterli olacağını hiç düşünmedim. Aslında bu saatten sonra da düşünmüyorum. Benim kafamdaki model, işte hani hep diyoruz ki sosyal medya tüm dünyayı birbirine bağladı. Burada mikro yatırımcıların aslında, yani bireysel, işte benim mesela X liram var. İşte bugünün şartlarında onu dolara yatırıyorum. Ama uygun bir altyapıyla ben bunu bu tip şirketlere de yatırım olarak aktarabilirim diye düşünüyorum en nihayetinde.
Doğru. Burada da teknolojik blockchain'le bu yapılabilir.
Ya bence burada kamunun üstlenmesi gereken görev, hani bu tip bazı şirketlerin hakikaten fonlanması gerekiyor. Ama bazı şirketler için de bir sınıflandırma, bir skorlama sistemi oluşturması belki kamunun görevi olabilir diye düşünüyorum. Bir yatırım yapmasa bile şirketlere, işte bu işte binlerce şirket bir yerlere başvuruyor. Ya yani en azından bunların bir puanlaması olsa da açıklansa kamuya, sonra bunlar belki mikro yatırımcıların peşine düşebilirler. Zannediyorum o tip platformlar da yavaş yavaş artık hayatımıza giriyor Türkiye'de.
Evet.
Böyle
evet.
Bir ölçme, işte etiketleme vazifesi olsa kamunun bence çok daha iyi olur. Çünkü ben paramı yatıracağım ama hakikaten bu adam o işi yapabilecek donanıma sahip mi, bunu ölçemiyorum. Belki bunu kamu benim adıma yapsa, ben o mikro yatırımı daha böyle bir gönül ferahlığıyla yapabilirim.
Çağrı, şu anda bizim bir grup insanla uğraştığımız ve yapmaya çalıştığımız şeyi tanımladın aslında.
Ne demek ki?
Yeni bir şeye başlıyoruz. Daha yakında duyuracağız sanıyorum. Bu sosyal fayda yaratabilmek için teknolojilerin ne kadar etkisinin olacağını ölçmek için bir metot ve bu metodun yaygın kullanımı için bir platform düşünüyoruz. Evet. Burada işte diyelim şu teknoloji şu coğrafi bölgede şu hedef kitleye ne kadar faydalı olur diye değişik gruplara sorarak onların bir etki puanının çıkarılması. Yani teknolojinin bu etkiyi yaratacak, alakasını ortaya çıkaracak bir impact relevance score diye Türkçesini daha henüz bulamadığımız bir basit bir değerlendirme, fakat arka tarafta karmaşık bir analiz tekniğiyle yatırımcının karşısına, bakın buraya tekerlekli sandalye için yatırım yaparsanız şu bölgeye, bunun etki faktörü 5 üzerinden 3'tür. Ama bu tekerlekli sandalyeyi bilmem ne piliyle yaparsanız, hidrojen piliyle, böyle bir teknoloji, böyle bir firma varsa bunu değerlendirirseniz bunun etki faktörü o zaman 4'e çıkıyor ya da 2'ye iniyor diyebilecek bir haritalama, teknoloji haritalaması üzerine çalışıyoruz.
Evet, çok enteresan, zor gibi çünkü çok kompleks bir problem. Çünkü şirketler, teknolojiler birbirini etkiliyor.
Bu daha çok yani
böyle bir çalışma varsa ben de sosyal anlamda katkı sağlayabilirim sanki. Böyle
zaten bir çok insan katkı verebilir. Ortaya çıktığında duyuracağız ve yardım isteyeceğiz. Gerçekten pek çok boyutlu bir şey. Bunun daha gelişmişini, daha yetkinini tabii ki kamunun yapması lazım söylediğiniz gibi.
Evet.
Hani burada kamuya düşen ciddi bir şey var. Ama onlar da bir şeyi görmek istiyorlar. Yani böyle sadece konuşarak, anlatarak değil, bakın bu işe yarıyor. Bu hem tüketiciyi hem yatırımcıyı ikna edecek bir mekanizmadır. Çünkü şöyle çalışıyor diye dediğimiz bir şey çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu sene içinde olacak diye düşünüyorum. Olduğunda belki tekrar konuşma fırsatımız da olur.
Kesin olur.
Kesinlikle.
Kesinlikle evet. Böyle bir şey çıkarsa konuşmak güzel olur. Evet Ahmet, senin var mıydı soruların?
Yani Sinan Bey'i dinlemek o kadar güzel ki hiç. Yani yepyeni ufuklara yelken açtık. Çok önemli konulardı. Gerçekten sürdürülebilir inovasyon noktasında hem çevreyi koruyan hem de topluma hizmet eden pek çok farklı örnekte karşımıza çıkıyor sürdürülebilir inovasyon hayatımızda. Bu konuya evrilmek, bu konuda yeni girişimlerin desteklenmesi, bu konuda yeni yol haritalarının oluşturulması, kamunun belli politikalar çizmesi, içerisinde STK'lardan üniversitelere, özel sektör kuruluşlarına kadar tüm aktörlerin yer aldığı bir yeni ekosistem modeli ortaya çıkıyor ve her birinde birer sorumluluğu olacak, böyle gözüküyor. Özellikle senin de belirttiğin gibi her geçen gün hızla gelişen bu teknolojide biz sürdürülebilir inovasyonun neresinde olacağız? Nasıl bunu yürüteceğiz?
Ya bir de şöyle bir şey var Ahmet, sürdürülebilir işte sürekli dijitalleşiyoruz, sürekli yeni teknolojiler giriyor ama sürdürülebilir insan modeli var mı acaba? Ben onu da çok merak ediyorum çünkü yani toplumun bir kısmı çok geride kalıyor. Bu işte teknolojinin yayılması, ya toplumun derken tabii tüm dünya toplumundan bahsediyorum. Bu insanların adapte olması çok mümkün olmuyor. İşte Facebook kullanarak teknolojiye adapte olmuş olmuyorsunuz aslında. Tabii oraya bir girdi sağlayabilecek pozisyona gelmek lazım. Aynen. Ama burada da bir yine model eksikliğimiz var gibi diye düşünüyorum tabii. Benim de aklıma bu geldi.
Tabii bu, ya bunların tamamlanması lazım. Gerçekten daha fazla insanın bu konulara eğilip, girişimcilik diyoruz sürekli, girişimciliğin yeniden tanımlanması ve bu tanımın içinde kalmak için çaba harcamak gerekiyor. Öbürü çok tatlı, kar amaçlı ve çok tanımı belli ve başarılı, başarıyı ölçmesi de kolay. Para kazanıyorsa başarılıdır şeyinden yani, çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani bunu yeni girişimlere en azından doğru anlatacak mekanizmalara geçmemiz lazım. Aynen. Mevcut mekanizmaların eğitilmesi, farkındalık yaratılması, herkesin menfaatine olan bir şey bu. Hiçbir kesimin menfaatine olmaması aslında önemli. Bu greenwashing diye bir şey duydunuz mu? Bu yeşille boyama, yeşille yıkama diye aslında bir kötüye kullanım durumu da var. İşte ben çevreciyim. Benim ürünüm şöyle faydalı diye pek çok yutturmaca da var. Yani bu da ayrıca çalışılması gereken bir şey. Bunu önlemek için teknoloji üretmek, bunu önleyen, bu ürün gerçekten enerji tasarrufu sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunu etraflıca değerlendirecek olan, mesela böyle genç firmalara da ihtiyaç var. Bu cins ölçme değerlendirme yapacak, Bunları
benim aklıma şey geldi şimdi, bu sosyal medya üzerinde böyle gıda dedektifi diye böyle bir oluşum var.
Evet,
mesela işte gıdaları takip ediyor. Hakikaten bu böyle miymiş? Hakikaten denilen gibi miymiş? İçinde ne varmış? Bu tip oluşumlardan bahsediyoruz değil mi? Şirketleri değerlendirecek.
Tabii. Yani illa bir şirket kurmak gerekmiyor. Bir platform mesela, ikinizin birlikteliği bir şirket modeline dayanmıyor. Yok, ama bir fayda yaratıyorsunuz. Ama aynı zamanda bu sadece dışarıya karşı değil, siz de bu arada tanınıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz ve kendinizi A noktasından B noktasına getiriyorsunuz.
Aynen.
Ya bu çok önemli bir şey. Bunun yapmanın bin çeşit yolu var. Biz bir iki tanesini düşünebiliriz. Geri kalan 998 tanesini de dinleyenler düşünsün. Yani bu çok önemli bir şey. Bu kolektif bir şey.
Tabii.
Burada bir böyle vizyoner olmak, öncü olmak falan gerekmiyor. Karınca modeli, arı modeliyle çalışmak gerekiyor.
Aynen.
Ya evet.
Bir de Çağrı, sen dediğin noktada mesela kısa dönemde değil ama sürdürülebilir inovasyon noktasındaki bu değişim sürecinin başladığı noktada iş gücü niteliklerinde ve mesleklerde önemli değişimlerin beraberinde geleceğine inanıyorum ben. Zaten bu tarz öngörüler de var. Belki kısa sürede değil ama ilerleyen dönemlerde çeşitli yeni meslek dallarının yaratıldığı noktalar olacak. Nitelikli işlerin yaratıldığı gibi.
Burada şöyle bir şey güncel yaşıyoruz Ahmet, işte bu Türkiye'nin son dönemde işte iş gücü ihracatı aslında bu dünyanın yeni realitesi. İşte teknolojiyi geliştiren bazı odak merkezlerinin işte tüm dünyadaki nitelikli insanları çekmesi ve geride kalan kısmın da yine nitelikli insan çıkartabilecek potansiyeli var ama hazır ürettiği insanları kaybetmiş olması sebebiyle gelişimde biraz geride kalması. İşte bunu çok biliyoruz İşte Amerika'nın uyguladığı politikalardan çok eskiden beri biliyoruz ama bu giderek hızlanıyor. Benim buradaki kaygım şu, işte biraz önce de bahsettik, işte insanların Facebook kullanması yeterli değil. İşte o Facebook'u üretecek belki de teknolojiye bir girdi sağlaması, işte bu yatırım olabilir, bir fikir olabilir, işte orada çalışabilecek bir potansiyele gelebilmesi olabilir. Yani bu sürdürülebilir gelişim kavramı burada aslında insanları da geliştirmek, onları da yönlendirmek şeyinde önemli. Çünkü bu giderek ciddi anlamda işte o merkezlerle geri kalan dünyanın kopmasına sebep oluyor. Bir noktadan sonra yani belki de bu da geri dönülemez bir sürece evrilecek. İşte Afganistan işte yani. Biz işte 2021 yılındayız ama onlar daha çok 1800 yılındaymış gibi yaşıyorlar mesela. Ya da dünyanın çeşitli yerlerinde bu zaman farklılıkları var. İşte benim de en büyük kaygılarımdan biri bu mesela. Bunu aşmak, geliştirmek, belki bu tip oluşumlarda daha çok bulunmak belki gelecek için önemli olacak.
Yani nitelikli işler yaratılmaya başlandığı zaman bir süre sonra zaten bu belirttiğin yapısal sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Hani bu kadar büyük beyin göçlerinin vesaire noktasında biraz azalmalara dönecektir. Yani bu biraz da yürütecek politikalarla yapılacak yatırımlarla da ilgili. Bu noktada dediğim gibi nitelikli iş kaynakları yaratılıp iş gücü piyasasında bazı yapısal sorunları çözülmeye başladığında ben güzel şeyler olabileceğine inanıyorum bu noktada. İşte biz de böylece bir ufak adım atmış olduk Sinan Bey sayesinde. Biz de hep yeni şeyler öğrenmiş olduk. Güzel oldu.
Evet.
Yani biraz değiştirmek ve değiştirmek lazım.
Farkındalık yaratmak çok önemli. Evet, haklısınız.
Evet. Evet. Bu işle ilgili, geleceğin işleriyle ilgili aslında bir rapor var. Bu iş gücüyle ilgili çalışan bir firma vardı. Prescott diyeceğim ama yanlış olacak. P harfi doğrudur da gerisi yanlış olabilir. 2015 yılında bir rapor var. Şu anda 12 yaşında olanların %65'i bugün var olmayan işlerde çalışacak diye bir iddiaları var. Yani bu derece değişecek, yeni işler çıkacak.
Evet, tabii.
Şu anda çalışılan işlerin de %10'u devam edeceği kesin.
Tabii.
%90'ı da çok böyle bir net bir şey yok. İş gücünün kaybı ve başka ülkelere gitmeyle ilgili de aslında şöyle bir olumlu bir şeyle kapatalım. Eğer kapatıyorsak. Biz de mi kapatacağız?
Evet, evet. Bir saat.
Evet. Yavaş yavaş
kapatalım.
Evet. Bu dediğim konular aslında evrensel konular ya da küresel kesinlikle problemler. Toplumsal zorlukların daha yerel olanlarından yola çıkarak küresel çözümler üretirseniz nerede çalıştığınızın da önemi kalmıyor. Eğer siz burada iyi bir şirketteyken daha iyi bir şeyle Hollanda'ya yazılımcı olarak gittiyseniz ve böyle işlerle çalışmaya başladığınızda tabii ki küresel çözümün içinde ülkenizi de katarak hatta onu öne çıkararak çözümler üretebilirsiniz. Ve bunu Hollanda'dan yapabilirsiniz. Ya da dünyanın herhangi bir yerinden. Biraz böyle de bakmak lazım.
Ben de genel... çok inanıyorum. Yurt dışına giden insanlarımızın bizim gelişimimize katkı sağlayacağına ben de çok inanıyorum. Ama işte bu bir yerde bir optimum noktaya varmalı. Yoksa yani burada da katkı sağlanabilecek bir şey kalmazsa
tabii iş yapamaz şey, iş yapamaz duruma gelmek de mümkün. Evet.
Evet. Ahmet sen kapat istersen. Seni açmıştım. Bir de sen kapatıver.
Yani bugün gerçekten çok önemli bir konuya değinmeye çalıştık. Sürdürülebilir yenilik noktasında teknoloji girişimden sosyo girişime evrilen bir kavramı ele aldık. Çok önemli bilgileri Sinan Bey bizle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan varsa bize yazabilir.
Serdar Bey bir iyi niyetlerini iletmiş.
Evet, Serdar, teşekkür ediyoruz kendisine.
İyi yayınlar dilerim demiş. Sinan Bey'in de görmek çok güzel oldu demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
Bunun dışında bir sorumuz yok. O zaman
teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz Sinan Bey.
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
Öyle bağlayalım.
Yok. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Ve aslında siz de bir model ortaya koyuyorsunuz. Bir modeli gösteriyorsunuz burada bu çalışmayla. Bunu geliştireceğinizden ve daha fazla insanın katılımını sağlayacak yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışacağınızdan eminim. Bunu 10 kişi izliyor olabilir şu anda, bilmiyorum kaç kişi izledi ya da izleyecek. Ama bu etki, o arada bir kişinin aklına gelen bir şey bambaşka bir yere götürebilir. Hep böyle düşünmek lazım. Yani 20 tane fideyi geçemedik değil, o bir tane fidenin bambaşka bir ormana dönüşebileceğini düşünerek aslında hiç morali de bozmamak lazım. Önümüzde önemli bir zaman var. Evet. Herkese teşekkürler.
Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayın oldu herhalde. Ben çok faydalandım. Önümüzdeki programlarda da faydalı yayınlarımıza devam edeceğiz. Sinan Bey'e ben çok teşekkür ediyorum.
Tekrar teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Yayınlarımız bu arada canlı yayınlanıyor ama daha sonra YouTube ve LinkedIn sayfalarımızda izlenebiliyor. Aynı zamanda Spotify ve 6-7 farklı kanallarında yine podcast yayını olarak oraya da yüklüyoruz. Yine LinkedIn sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Herkese teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum.
İyi pazarlar. Hoşçakalın. Sağ olun.